Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. Kelile ve Dimne okumalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. fasla geldik ve Debleşem Şah Feylazof Beydeba'ya, "Ey Feylazof, 14 İbrani nasihatinin 9.'sü padişahlar içindi. Cezayı hak kazananlar için hak ettikleri cezada bile merhamet ve affın üstün tutulacağı hikmetine dair idi. Bu hikmetin nasıl uygulanacağını izah eder misiniz?" Padişah, "Kendine en yakın kimselerde suç ve günah bulunursa onu afla örtüp gizlemeli midir yoksa ceza mı vermelidir?" demesiyle hakim söze başlamış. "Padişahım, evet, suçluya ceza vermek adaletin ve siyasetin icabıdır. Fakat bu hal bir dereceye kadar doğrudur. Bazı zamanlar olur ki padişah kendine merbut ve yakın kimselerin olur olmaz suçlarından ötürü cezayı şiddetlendirirse mahiyetindekiler de çekinme, bıkma ve korku başlar. Bazen olur ki cürüm ve günah sahibi bir kul işlediği suçtan dolayı hakikaten pişman olduğu için suçu affedilecek olursa tam manasıyla nefsini ıslah edebilir. Şayet cezasında acele edilip cezalandırılırsa nefsinde inat ve kin doğar. Nefsini ıslah etmeyi düşünmez. Allah'tan korkan devlet reisleri ve padişahlar için merhamet ve af gönüllerinde rahatlık ve ferahlık uyandırır. Büyük padişahlardan biri, suçluyu affetmekten ne büyük zevk aldığımı yakınlarım bilselerdi, bana yaranmak için hepsi suç işlerdi," demiş. Haddi zatında kabahatliye ceza vermemek, suç işleme istidadında olan diğer kimselerin cesaretlerini artırır. İfrat derecesine varan bir ceza yerine af ve bağışlamanın elbette üstünlüğü vardır. Arslanla çakal hikayesi, bu hakikati pek güzel ortaya koyar. Neble Şemşah hikayeyi anlatmasını söylemiş, Feylezof Beydeba da anlatmaya başlamış. Arslan ile Çakal. Hint ülkesinde Ferise adında bir çakal varmış. Akıl ve zekada, anlayış ve duyguda arkadaşlarına faikmiş. Allah korkusuna ise diyecek yokmuş. Hiç kimseye işkence ve zulüm etmez, kimsenin hakkını yemez, yaratılış ve tabiatı et yemekten ibaret iken oruç ve riyazat ile nefsini terbiye edermiş. Eti nefsine haram etmiş. Yalnız ot ve kök ile beslenerek yaşıyormuş. Çevrede akarsuları, yeşil ağaçları ve türlü meyveleriyle cennet bağlarını andıran bir yerde Yiğit adında bir arslan padişahlığını ilan ederek kaplandan, sırtlandan, kurttan, tilkiden kurmuş olduğu vezirler ve emirlerine layıkıyla riyaset ederek bütün halkını mesut ve bahtiyarlık içinde yaşatıyormuş. Bir gün Yiğit Arslan'ın meclisinde Allah ehlinin halleri konuşulurken Çakal Feri ise asrının birinci derecede zühd ve takva erbabından olarak padişaha tavsiye olunmuş. Ahlakının yüksek ve doğru olması hasebiyle de padişah tarafından beğenilmiş. Mahiyetindeki güzide mebuslardan bir heyeti vazifelendirerek evliya mertebesinde addedilen çakala göndermiş. Kendi katına gelmek, kendisiyle görüşmek zahmetine katlanırsa çok memnun kalacağını da bildirmiş. Padişahların yeryüzünde Allah'ın gölgesi sayılmaları hasebiyle her irade ve buyruğuna itaat etmek herkes için bir sadakat borcu olduğundan Feri ise padişahın davetine icabet etmek üzere saraya gelmiş. Arslan ile Feri ise sohbete başlamışlar. Zahit çakalın tasavvufi düşüncelerine padişah fazlasıyla kıymet verdiğinden böyle temiz bir zatın dostluğunu kazanmak istemiş. Böyle yalnız başınıza ve tenha bir yerde yaşayacağınıza şuracıkta bir arada yaşamış olsak fena mı olur? Evet, sizin gibi sofular daima yalnızlığı seçerler. Bilirsiniz ki yalnızlığı kalabalık içinde aramak dervişlik şanına daha uygundur. Yollu söz ederek Ferise'nin kalmasını rica etmiş. Ferise de padişahın buyruğunu bozmamak için Arslan'ın sarayında kalmayı uygun bulmuş. Arslan bu ulu zatın gerek manevi, ilim ve feyzinden ve gerek anlayış ve idaresinden bütün işlerde faydalanmak için onun reyini almadan bir iş göremez olmuş. Aralarındaki sevgi öyle bir raddeye varmış ki, çakal baş vezirlik katına geçerek adeta hükümet ve idarede padişahın ortağı gibi bir şey olmuş. Fakat şu dünya nimetlerine asla kapılmayarak tenhada nasıl kanaatle yaşıyor imişse, padişah sarayında da eskisi gibi yaşayarak bir damla kan içmemekte ve bir lokma et yememekte berdevammış. Ferise'nin bu iffetli, namuslu hali, padişah sarayında çıkmış olduğu bu yüksek derece ve padişahın ona olan aşırı sevgi ve itimadı, devlet büyüklerini şüphesiz kıskançlığa sürüklemiş. Zeki Çakal, başlayan kıskançlığı sezmiş, sonunun neye varacağını bildiğinden, Arslan'ın huzuruna çıkmış, o zamana kadar Arslan'ın kendisini göstermiş olduğu alakaya teşekkürler etmiş, inzivaya çekilmesine müsaade etmesini lisan-ı halle rica etmiş. Arslan bu ricayı kabul eder mi? İstifa sebebini tekrar tekrar sormuş. Öyle olur olmaz şeyler için kendini bırakmamasını söylemiş. Çakal kapı yoldaşlarında başlangıcını hissettiği kıskançlık ve düşmanlıktan katiyen bahsetmeyerek, "Padişahım, istifamın sebebi hizmetinizde dünya işleriyle uğraşmayı arttırmış olmaklığımdır. Şimdiye kadar devlet ve dünya için değil, ahiret için çalışmaktaydım. Bir müddet kalabalıkta yalnızlığı aramaya, kalbimi dünyadan alıkoymaya çalıştımsa da bundan sonra muvaffak olamayacağımı anladım. İnsan her şeye iyice alışıp o şeyi kendisine ikinci bir tabiat haline getirirse, gayrı ondan kurtulması zor olur. Sineklerden ibret alan Zahid'in hikayesini hatırladım. Bendeniz de mezkûr hikayeden ibret almak istiyorum." Padişah Arslan hikayeyi anlatmasını çakaldan istemiş. O da anlatmaya başlamış. Efendim, kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Aç gözlü sinekler. Gönlü zengin, ehli basiret bir derviş şehre inmiş. Çarşıda gezinip dururken tesadüfen kendisini tanıyan bir helvacının dükkanının önünden geçerken içeriye buyur edilmiş. Derviş davete icabet etmiş. Helvacı misafirine ikram için en saf baldan bir kase doldurup önüne koymuş. Balın kokusunu alan sinekler kase çevresine üşüşmeye başlamışlar. Birçokları kasenin içine girmiş, bazıları da kenarlardan çimlenmekteymişler. Helvacı bunu görünce, sinek küçükse de mide bulandırır sözü gereğince, misafirinin midesini bulandırmamak için eline bir sineklik alarak kase üzerinde sallamaya başlamış. Sinekler kaçışmışlar fakat kasenin ta orta yerine kadar ilerlemiş olanlar kaçmaya teşebbüs etmişlerse de ayakları ve kanatları bala yapıştığından oldukları yere kala kalmışlar. Misafir derviş sineklerin bu halinden ibret almış. Hemen kalkıp gitmeye davranmış. Helvacı acele etmesinin sebebini sorunca derviş, "Azizim, şu bal kasesini görüyorsun ya, işte bu bizim dünyamızdır. Nice tat ve zevklerle dolu göründüğünden sinekler buna tamah ederek üşüştükleri gibi biz de dünya nimetlerine aldanarak öyle tamah ederiz. Eğer kasenin kenarındaki sinekler gibi bizler de henüz ayaklarımız dünyanın lezzet ve şehvetlerine yapışıp kalmadan uyanıp da kendimizi kurtarmaya koşsak, ihtimal ki iyi yolda yürümüş oluruz. Fakat kasenin ortasına kadar ilerlemiş bulunan sinekler gibi dünyanın zevk ve berzahına düşmüş olursak, kimse bizi kurtaramadığı gibi kendi kendimizi bile kurtaramayıp o bataklıkta yok olup gideriz. Biraz şehirde gezineyim demiştim, beni davet ettiniz, üstelik bununla kalmayıp bal ikram etmekle nezaketinizi arttırdınız, beni yavaş yavaş dünya lezzetlerine alıştırmaya başladınız. Dünya lezzetlerine tamah ve arzum her gün bu nisbette artacak olursa, yakın bir gelecekte hepinizden çok dünya perest olur çıkarım. Çakal, işte Arslan'a bu hikayeyi anlatarak nazarı dikkatini çektikten sonra demiş ki, ''Padişahım, işte sayenizde ben de dünyaya kanmaya başladım. Eğer şimdiden kendimi kurtarabilirsem ne âlâ, biraz daha bu lezzetlere dalarsam bir daha kendimi kurtaramam.'' Arslan, hayvanların evliyası addedilen çakalın bu isteğini kabul etmemiş. Kendisi gibi maddi manevi feyiz sahibi bir velinin dünyaya katiyen bağlanamayacağını söylemiş. Allah'ın kullarına hizmet en şerefli ibadetlerden sayılacağına göre hakkı kurtarmak, adaletin yayılmasına çalışmak gibi vazifelerden el ayak çekerek inzivai bir hayat sürmenin doğru olmayacağını çakalın insafına bırakmış. Çakal hayvanların padişahından yakasını kurtaramayacağını anlayınca kendini çekemeyen bazı kapı yoldaşlarından çekindiğini Arslan'a biraz çıtlatmış. Kendisinin Allah'ın ve padişahın rızasından bir an bile ayrılmamak, dünyanın lezzetlerine kapılmamak için elinden geldiği kadar nefsini zorladığını, şayet bazı kıskançlar aleyhinde bir düşmanlıkta bulunacak olurlarsa onlara karşı nefsini koruyamayacağını sözlerine derc etmiş. Arslan çakalın bu endişesini de yersiz bulmuş. Kendisi hakkında kim ne yolda şikayet edecek olursa olsun asla inanmayacağını, şunun bunun sözüyle hakkındaki sevgi ve itimadını katiyen sarsmayacağını belirtmiş. Bunun üzerine çakal istifasını geri almış. Arslan ile çakal arasında bir kat daha perçinleşen dostluk ve sevgi, kıskançların gayretlerini de bir kat daha artırmış. Çakallar evliyasını mutlak surette Arslan'ın gözünden düşürmek için hile ve desise aramaya başlamışlar. Bu maksatla bir istişare meclisi akdetmişler. Her biri fikrini ve düşündüğünü serdetmiş. Sonunda tilkinin verdiği bir fikri hepsi benimsemiş. Bu yolda yürünecek olursa çakalın gözden iyice düşeceğine tam bir inanç beslemişler. Hemen paçaları sıvayıp işe koyulmuşlar. Evvela Arslan'ın her gün yiyeceği et bu işle vazifelikiler vekili tarafından vaktinde getirilirken, çakalın vazife icabı uzak bir yere gitmiş olduğu bir gün Arslan'ın öğle yemeği olacak eti çakalın evine götürüp bırakmışlar. O gün yemek vakti gelip de etten eser çıkmayınca Arslan kızmaya başlamış. Zira yemek vakti geçtiği halde hala etten bir ses seda çıkmamış. Arslan'ın hiddeti son derece artmış. Gecikme sebebini sormuş. İçlerinden biri ezile büzüle, öyle zannederim ki bu da çakal evliyası Ferise'nin bir işi olsa gerek demiş. Arslan bu sözden bir şey anlamamış, meselenin izahını istemiş. Efendim, sizin mürşidiniz Ferise bir taraftan size dünyevi hiçbir alışverişi bulunmadığını söyleyip duruyorsa da diğer taraftan cihanı kasıp kavurmaktan çekinmiyor. Her şeye göz koyduğu gibi yavaş yavaş sizin için ayrılan o nefis erzaka bile göz koyduğunu geçen gün vekil harcınıza verdiği emirlerden işittiğimde anladım. Açlıktan hiddet ve gazabı gittikçe şiddetlenen Arslan, buyrukların ne gibi şeyler olduğunu sorması üzerine yalancı şahit tam fırsat diyerek melanetini kusmuş. Efendim demiş, vekil harcınızı ölümle korkutarak bundan sonra efendimizin yiyeceğini kendisine getirmesini emretmiş. Hatta vekil harç, ya padişahımız ne yiyecek diye sorması üzerine çakal, ne yerse yesin, o benim umurumda mı diye hakkınızda kötü konuşmaktan dahi çekinmedi. Artık Arslan'ın hiddeti son dereceyi bulmuş. İkinci vezir de oradaymış. Güya Ferise'yi müdafaa ediyormuş gibi davranarak, "Canım hiç öyle şey olur mu? Biz Ferise'yi bilmez miyiz? O efendimize sadık bir bendedir. Hakkında söylenenler ise en hain ve nankörleri bile yapmayacakları şeylerdendir. Efendimiz acele etmesinler, hadiseyi güzelce incelemeyince Ferise'nin hakkında bir karar vermesinler," demiş. Üçüncü vezir de aynı fikirde olduğunu belirtmek için, "Eğer söylenen sözler doğru ise şu saatte efendimizin yemeği olan et Ferise'nin evinde bulunması gerekir. Önce orası yoklansın," fikrini ileri sürmüş. Çakalı müdafaa edenlerin o biçare aleyhinde anlaştıklarından Arslan'ın haberi olmadığı için bu fikri doğru bulur. Meseleyi incelemek için başvezirin evine yaverler göndermişler. Padişahın sofrasını orada bularak huzuruna getirtmişler. Arslan bu vaziyet karşısında son derece hiddetlenmiş, etrafındakiler ise başvezirin hıyanette bu dereceyi bulmuş olmasına şaşmış görünerek padişahın hiddetlenmesine güya hak vermişler. Vekil Harç da çağrılarak keyfiyet ondan da sorulmuş. O da fesatçılarla bir ağız olduğundan, "Bendenizi mazur görünüz efendim," demiş. "Ferise sizden ve vezirlerinizden daha ileridedir. Adeta sizin devlet ve hükümetinizde ortağınız olmuştur. Vereceği emirleri yapmayacak olursam sizden önce beni öldürür. Onun bu zulmünden size kim şikayet edebilir ki? Siz onu evliyalar katında saydığınızdan kimsenin sözüne inanmazsınız." Vekil Harç da Ferise aleyhinde konuşunca bu zalimin melanet ve hiyanetinden Arslan'ın artık şüphesi kalmaz. Fakat onun bu hainliğini yüzüne vurarak bütün saray erkanı önünde rezil ettikten sonra öldürmek mi yoksa kusurunu affetmek mi lazım geldiği hususunda mütereddidmiş. Kendisine yakın maiyet erkanından kurt efendisinin bu tereddütünü savmak için siyasetsiz padişah olmayacağını, binaenaleyh sair maiyet için de bu fenalığın bir ibret dersi olması bakımından çakalın sorgusuz sualsiz derhal idam edilmesini istemiş. Kara Kulak, kurdun bu fikrine iştirak etmekle beraber Arslan'ın çakala sevgisini bilmiş olacak ki iki taraflı konuşmuş. Ez cümle, "Ferise gayet güzel bir hayvandır. Padişahımızın sevgisini kazanmıştır. Bunu inkar edenlerden değilim. Lakin padişahımızın yemeğine göz dikecek derecede tecavüzünü arttırmış olması cezai mucip bir suçtur. Padişahımızın ne kadar sevgilisi de olursa olsun Bağdat padişahının sevgilisini kurban etmesi de o hikmete mebnidir." Arslan hikayenin nasıl olduğunu Kara Kulak'tan sormuş. O da anlatmaya başlamış. Efendim, bu hikayeyi de ömrümüz olursa inşallah haftaya dinleyelim. Çünkü bize ayrılan süre burada sona eriyor. İnşallah haftaya görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
müjde müminler size ihsan-ı rahmandır gelen. Müjde müminler size ihsan-ı
derde